Merhaba, Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugün konumuz insan kaynakları ve konuğum da sevgili Berna Öztınaz. Berna'cığım hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Ben şimdi seni tanıtmayayım, sen kendini tanıt. Oldukça uzun görevlerin, sorumlulukların var. Hepsi de birbirinden değerli.
Sağ olasın, teşekkür ederim.
Biraz bize bahset lütfen.
Olur tabii, kısa kesmeye çalışarak
yazayım. Tamam, anlaştık.
Tamam. Yaklaşık 25 yıldır zannediyorum kurumsal hayatın içinde çalışıyorum ve genellikle her zaman insan kaynaklarından sorumlu olmakla beraber onun yanında stratejik iş destek olarak görebileceğiniz her tür fonksiyonda çalıştığımı, yöneticilik yaptığımı söyleyebilirim.
Hep insan kaynakları ama.
O her zaman vardı. Aha. Ama onun haricinde işte satın alma, IT, hukuk, finans haricinde her tür destek fonksiyonu yönettiğimi söyleyebilirim. Uzun zaman kurumsal iletişim, marka yönetimi hepsi sorumluluklarımın arasında oldu. Hala da farklılaşarak sürüyor. Hatta hep şunun şakasını yapıyorum. Ya gerçekten bir aydan bir aya iş tanımımın aynı kaldığı bir işim olmadı. Öyle olmasından da çok memnunum tabii ki. İnsan kaynakları ile ilgili kısmına daha çok bakarsak da dediğim gibi uzun süren kurumsal yaşamın yanında hala devam eden şu anda Genel Enerji'nin bir petrol ve gaz şirketi Genel Enerji, Londra merkezli, İstanbul'da da ofisi olan bir şirket. Buranın Global CHRO'su olarak çalışıyorum. Aynı zamanda işte iki dönem Perion'un yönetiminde bulundum, başkanlığını yaptım. Şimdi uluslararası delegesi olarak çalışıyorum Perion. Bu benim gönüllü görevim. Bu gönüllü görevde de her Avrupa'daki her ülkenin birer insan kaynakları yönetimi derneği var. Tüm bu derneklerin de bir araya geldiği bir Avrupa Dernekler Birliği var. 35 tane Avrupa ülkesinin altında toplandığı. Bu derneğinde yönetim kurulundayım. Aynı zamanda başkan yardımcılığını yapıyorum. Hadi bir üste de gidelim. Aynı zamanda kıtalar bazında da her kıtanın temsil edildiği bir çatı organizasyon var. Bu da Dünya İnsan Kaynakları Yönetimi Birliği. Burada da Avrupa'yı temsil eden delege olarak yönetim kurulu üyeliği yapıyorum.
O zaman ben de tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş yani.
Çok teşekkür ederim.
Peki neden önemli bu alanlarda, bu federasyonlarda ülkeyi temsil etmek? Ne katıyor ülkeye, ülkemize?
Son zamanlarda aslında çok moda olan ve konuşulmaya başlanan bir kavram var. Yumuşak güç denilen bir şey bu. Elbette ki bir ülkenin sosyoekonomik yapısı, kuvveti, jeopolitik yapısı, bunlar bir ülkenin dünya üzerinde gücünü durduğu yeri belirleyen şeyler. En önemli kaynakları belki, araçları belki. Ama bir de o ülkeden olup dünyanın çeşitli platformlarında hem o ülkeyi hem de aslında o ülkenin yeteneğini temsil eden insanlar var. İlla dışarıda yaşamaları şart değil ama bu uluslararası organizasyonlarda aslında Türkiye'de nasıl bir yetenek olduğunu, Türkiye'de insanların olaylara bakış şeklini ya da aslında bu ülkenin kaynaklarını orada temsil ediyor. Ve bu da aslında bir ülkeyi dünyada konumlamak adına yumuşak gücün bir parçası. Ben kendimi bu yumuşak gücün bir neferi olarak görüyorum açıkçası. EAPM Avrupa Organizasyonu'nda yaklaşık 7 yıldır varım sanırım. İlk günle son gün arasında çok büyük fark olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'yi tanımak, anlamak adına. Şu anda mesela öyle saygı gören bir yerdeyiz ki çünkü aslında çok ilerideyiz. Mesela insan kaynakları uygulamalarında pek çok Avrupa ülkesinin önünde gidiyoruz. Bunları ortaya koyabileceğiniz doğru platformlar olduğu zaman işte ülke içinde önemli bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, yapmış olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ben böyle bakıyorum.
Bu tarafıyla müthiş tabii. Yani temsil etme tarafıyla hakikaten çok güzel. Ben de Beyaz Fırın'a ilk başladığımda çalışmaya ilginçtir. Yani tamamen aslında benimki bir el yordamıydı, içgüdüydü. İlk kurduğum departman insan kaynakları departmanıymış. Evet. Ama gerçekten bilerek yapmadım. Yani bilerek değil de içgüdüsel olarak yaptım. Çünkü hep söylüyorum, hiç kurumsal hayatta çalışmamıştım işe başladığımda ve kendi şirketimi kurumsal bir yere getirmek için orada çalışmadan çabaladım. Ve insan kaynaklarının aslında bir şirket için ne kadar omurga niteliğinde olduğunu kendim yaşayarak, deneyimleyerek iyisiyle kötüsüyle gördüm sonuçlarını da. Ama tabii ben senden dinlemek istiyorum. İnsan kaynakları neden önemli?
Çok güzel soru. Çok da aslında basit bir soru. Ama önce şunu söyleyeyim. Çok etkileyici bir iş yapıyorsun Beyaz Fırın'da. Yani
teşekkür ederim.
Çok etkileyici. Çok gerçekten 5. nesil değil mi?
Evet, ben 5. nesil.
İnanılmaz bir başarı. Böyle götürebilmek inanılmaz bir başarı. Ben uzaktan izliyorum. Beyaz Fırın hem çok sadık bir müşterisiyim.
Ne güzel.
Her zaman kahvaltılarımın vazgeçilmez yeri, öyle diyeyim. Hem de gerçekten yaptığın işi ne kadar başarıyla götürdüğünü hayranlıkla izliyorum. Demek ki tesadüf değilmiş. Görüyoruz ki insan
kaynakları.
Seni vezir eden de rezil eden de insan. Çok basit. Yani hayatın her alanında kullanabileceğin bir prensip bu. İyi bir ekibin varsa, o ekibi ortak bir amaç etrafında toplayabiliyorsan ve o yolu beraber yürürken onlara gurur, neşe ve aynı zamanda tatmin duygusunu verebiliyorsan, o ekibin önünde durabilecek çok az şey var. Etrafında ne kadar çok zorluk olduğu önemli değil. Hatta bunlar bazen teşvik edici bile olabilir. Dolayısıyla bir şirketin, bir kurumun başarısı için doğru liderlik ve o doğru liderliğin etrafında doğru ekip, o ekibinde bütüne yayacağı kültür anahtar. Bunu ülkelerde de görebiliriz aslında. Çünkü yönetim dediğin şey aslında her yerde. Liderlik dediğin, insan kaynakları dediğin şey her yerde. Bugün çocuğumuzun okulunda, sınıfında sınıf başkanı da lider. Baktığınız
oradan
zaman.
Oradan başlıyor işte.
Öyle. Bir ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı da lider. Şirketlerdeki CEO'lar, müdürler ve hatta sadece kendi işinin lideri olan arkadaşlar da lider. Dolayısıyla en kritik mevzu bu. Ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şöyle bir anekdot paylaşayım. İş hayatına girdikten sonra yaklaşık bir 6 yıl sonra filan bir şirkette bir transformasyon yönetiyoruz. Nedir bu transformasyon? Çok küçük başladı, çok büyüdü, çok hızlandı. O kadar çok yetişecek şey var ki. Ben de göreve yeni geldim ve genel müdürle yeni çalışmaya başladık. İşte böyle gece gündüz çalışıyoruz ama çok da keyif alıyoruz. Güzel de bir ekip kurduk falan. Sonra sene sonuna doğru, ya dedi Berna bir dakika dur musun, bir şey söylemek istiyorum sana. Başta da isteksizdi bu arada bir insan kaynakları müdürlüğü yaratmak konusunda.
Ciddi misin?
Çok isteksizdi.
Aa, çok
ama iyiymiş. Geldikten 3 ay sonra beni terfi ettirdi, öyle dedim. Neyse. Bana dedi ki ben yıllardır genel müdürlük yapıyorum ama şunu fark ettim. Şimdiye kadar hep şunu düşünmüştüm. Bir genel müdürün en yakın yol arkadaşı CFO'dur diye düşünmüştüm. Finanstır diye düşünmüştüm. Şimdi anlıyorum ki bir genel müdürün sağ kolları finans ve insan kaynaklarıdır. Ve bundan sonra insan kaynakları olmadan gerçekten adım atmayı bile düşünmem dedi. Benim için çok mutluluk verici bir şey. Bu gerçeğin çok fazla farkına varıldığını fark ediyorum son dönemde. Hele hele pandemiden sonra.
Ne değişti pandemiden sonra peki?
Pandemi aslında tokat gibi hepimizin yüzüne. Pandemiden önceki ajandalara baktığımızda biz hep konuşuyoruz. Ne vardı bizim ajandalarımızda? Neyi yönetmeye çalışıyorduk? İşte dijitalizasyon, değil mi? Belirsizlik, işte o dönemde nüfus artışı, işsizlik, ondan sonra yeniden yetkilendirme ve yeteneklendirme insanları. Bunlar bizim işlerimizdi. Evet. Sonra pandemi geldi, hepimize böyle bir tokat gibi vurdu ve neyi fark ettik? Hiçbir bilgisayar insanların endişelerini gideremiyor. Hiçbir kötü lider, nasıl davranacağını bilemeyen lider insanları bir amaç etrafında toplayamıyor. Hiçbir para kaynağı tek başına o gün sizin için çalışması gereken insanı işinin başına oturtamıyor. Kendi hayatından endişelenirken, kendi ailesinin iyiliğinden endişelenirken, dünya ile ilgili endişe duyarken birilerini bir amaç etrafında hala tutabiliyor olmak, işte o da bir yumuşak güç. O gücü de gösterebilen şey insan kaynaklarını ne kadar iyi yönettiğiniz, liderlerinizi ne kadar iyi konumlandırabildiğiniz. Bence pandemi bunu anlamamızı sağladı. Bu krizi çok iyi yönetenler var. Bakın ne yapmışlar, neye dokunmuşlar. Evet, elbette ki finansal kaynaklarını kuvvetlendirdiler ama en fazla dokundukları şey insan. En iyi yönettikleri iş insan.
Müthiş toparladın yani. Hakikaten müthiş toparladın. Ben de kendim düşündüğümde pandemide biz yani böyle her şeyi bıraktık. Bütün odağımız. Gerçi bizde bir kurum kültürü de var. Yani kurum kültürü demeyeyim. Babadan dededen kalma bir gelenek var. Çalışan odaklı, her zaman ekip odaklı olmuşuz. Onun bilincinde olarak gelmişiz buraya ama pandemi hakikaten yaptığımız iş neydi aslında? Tamamen hepimizi aslında o birlik de sana güç veriyor bir taraftan. Tabii. Yani tabii. Çok da tek taraflı bir şey değil. Yani bir arada olarak yanındakinden destek aldın o dönemde aslında. Elbette. Tamamen.
Elbette.
Yani tam böyle Allah'ım ne oluyor filan dediğin noktada yok yok iyi idare ediyoruz diyen biri vardı yanında.
Tabii tabii. Yani öyle şeyler yaşadık ki gerçekten şunu fark ettik mesela. Çalışanı kendisine bir endişeden bahsettiği zaman böyle kitlenen yöneticiler oldu. Nasıl cevap vereceğini bilemeyen, işte o endişeleri nasıl yatıştıracağını, gerçekçi bir biçimde nasıl evet. yatıştıracağını bilemeyen, panikleyen, telaşlanan. Aynı şey aslında bakarsan bu uzaktan çalışma konusunda da yaşandı.
Onu da sormak istiyorum zaten.
Çünkü biz nasıl kültürlerden geliyoruz baktığın zaman? Şöyle bir kültürden geliyoruz aslında. Müdür sandalyesini bütün çalışanları görebileceği şekilde ayarlardı. Değil mi? Hani baktığın zaman herkesi bir göreyim, herkes burada mı? İşte başarının önemli etkilerinden bir tanesi, faktörlerinden bir tanesi neydi? Kaçta çıkıyor işten? Bir dakika, herkesten sonra kalıyor, çok çalışıyor. Bunların hepsi pandemi sırasında tuzda buz oldu. Şunu hep görüyorduk. Esneklik bir ihtiyaç. Zamanın teknolojisiyle, işte bir yandan metropollerde yaşamın zorlaşmasıyla, bir yandan da tabii sürdürülebilirlik kaygılarıyla, işte işin trafiği, çevre kirliliği, karbon ayak izi gibi konuları var. Zaten biz bu esnekliğe doğru gidecektik. Pandemi gaza bastı. Pandemi gaza bastı. Teknoloji pandemiye yetişti ama liderlik yetişemedi. Biz orada çok tökezledik.
Tökezledik.
Aslında Türkiye'nin de en çok tökezlediği alanlardan biri bu oldu. Biz çok hazır değildik buna.
Bir de tabii aile yapısı itibariyle, tabii. yetiştirilme itibariyle değil mi? Oralarda çok evet. çelişkiler var aslında. Bayağı evet. uçurumlar var. Orada asıl problem oradan kökten geldi evet. herhalde.
Ya şunu hep duyduk işte. Müdür ve üstü işe gelsin, kalanlar gelmesin. Müdür ve üstün bağışıklık sistemi diğerlerinden farklı mı? Doğru. Yani hep beraber pandemide aynı riske tabiyiz. Onlar daha fazla sorumluluk alsınlar diyorsak evet okey ama herhalde yaşamlarıyla almayacaklar o sorumlulukları. Esas sihir, maharet, insanlara her yerdeyken ulaşabilmek. Ama ben hep hayatım boyunca şunu deneyimledim. Bütün kariyerim boyunca doğru amaç etrafında birleşiyorsa insanlar, bir amaç sunabiliyorsan ve sen lider olarak o amaca gerçekten inanıyorsan ve yanında seninle beraber o yolu yürüyen insanlara kendileri gibi seninle olma şansını veriyorsan, yani kendisini işe getirebiliyorsa saklamadan, gizlemeden ve sana güvenerek o yol yürünüyor. İşte o yol koşuyorsun o zaman, seninle beraber koşmak istiyor insanlar. Maharet bunu oluşturabilmek.
Peki burada şunu sormak istiyorum. Sanırım biraz cevabı olacak ama oradan da devam edersin. Baktığımızda şimdi bir dönüşüm var. Dönüşüm hep vardı da dönüşüm hızlandı. Her zaman dönüşüm hayatı oldukça dönüşümde olacak. Fakat daha hızlı bir dönüşüm var. İşte pandemi bunu hızlandırdı. Nesiller arasında, kuşaklar arasındaki mesafeler. İşte bizim zamanımızda kuşaklar arası 10 yıldı. 5'e indi. Benim kızlarımın arası şimdi 3,5 yaş. O bile bir nesil fark ediyor artık. Müthiş bir şey. Bu tabii iş hayatını birebir ilgilendiren bir nokta. Böyle baktığımızda markaların, firmaların, kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak da liderlerin esas sorumluluğu Doğru. aslında. Bir sonraki kuşağa devretmek, eğer bu bir aile şirketi ise, değilse uzun yıllar gelişerek devam etmesini sağlamak. Ve insan kaynağı da tabii bunun merkezinde. Burada neler yapılıyor şu anda? Ne yapıyorsunuz? Ne yapılmasını öneriyorsun?
Çok yatırım yapmak gereken bir şey. Ve hiç ihmale de gelmiyor. Bunu yaptım bitti diyebileceğin bir şey değil. Bir kere eğer bir aile şirketinden bahsediyorsan o aile şirketinin başındaki insanlara inanılmaz bir gelişim yatırımı yapman lazım. Çok böyle ne diyelim yaşadıkları ana ait insanlar olmalılar. Geleceği de görebilmeliler. Sürekli kendisini yenileyebilen, öğrenebilen ve bu öğrenmeden keyif alan, bu keyfi de yanındakilerle paylaşabilen biri olmalı bir aile şirketinin başında. Eğer bana sorarsan. Benzer şey kurumsal şirketlerdeki liderler yöneticiler için de geçerli. Çünkü onlar aslında yangında ilk kurtaracağın kişi, neden kurtaracağın kişi? Onlar kalanları kurtarıyor çünkü. Doğru değer setini, doğru anlayışları ve doğru becerileri oturtabilmen lazım. Şöyle bir sıkıntımız var bu çağda. Tam olarak senin demin söylediğin gibi çok hızlı değişiyor, gelişiyor her şey. Ha ama oraya geldiğimiz zaman da bak çok temel bazı şeyler var. Bunlar hiç değişmiyor. Dünya değişse de değişmiyor. Onlar da şu. Bir insanın kendiyle alakalı yapabileceği yatırımlar. Ben pozitif psikolojiye çok inanan birisiyim. Pozitif psikolojide de bir kuram var. Der ki bir insanın psikolojik sermayesini, yani zorluklarla başa çıkabilmesini, başarılı olmasını işte belirleyen 4 tane şey var. Dönüp kendine baktığında onları görebilirsin. Bir tanesi öz yeterlilik. Diğeri umut, öbürü iyimserlik, sonuncusu da yılmazlık. Öz yeterlilik, ben başarabilirim diye yola çıkma duygusu. Yani yapabilirim, kendine güven. Umut, hedef koyabilme ve o hedefin gerçekleşeceğine inanmak. Bak kendine uyarla bunu. Beyaz Fırın'ın yönetimini aldın değil mi?
Zaten direkt sen anlatıyorsun, ben düşünüyorum.
Umut, hedeflerim var ve o hedeflere gidecek yolları tanımlayabiliyorsun. İyimserlik, ama bu boş iyimserlik değil. Biz buna ne diyoruz? Tedbirli iyimserlik. Evet. Tedbirli iyimserlik de şu. Bu olmazsa bu olur. Bu olmazsa bu olur. Bunu böyle başaramazsam şöyle başarırım. Yani o hedefe gidecek yolu döşeyebilmek, alternatif bulabilmek. Sonuncu ne dedik? Yılmazlık. O da işte 7 kere düşsen 8 kere kalkarsın hikayesi var ya. Şimdi bununla alakalı kendine yatırım yapmak lazım. Bununla alakalı kendine yapacağım yatırım da, evet, Harvard'da bir sertifika programına gitmek de olabilir, ama çocuğunu buna hazırlamak istiyorsan işte bir kahve dükkanında onu masalara bakması için çalıştırmak da olabilir. Dolayısıyla liderin, çalışanın, insanın kendine yapacağı yatırım aslında çok basit. Bu dördü etrafında çalışıyor. Bu dördü kuvvetli olduğu zaman, böyle girdiğin zaman işe, her tür belirsizlikte yolunu bulmayı başarırsın. Çünkü fenerin sensin aslında. Kendi yolunu kendini aydınlatıyorsun. Ben böyle bakıyorum. Ne üzerine çalışıyorsun dersen de, en çok işte bu doğru sermaye, doğru insan sermayesi, ama kendine yaptığın yatırım anlamında bunların üzerinde çalışıyoruz. Doğru liderlik becerileri, doğru yönetim becerileri, ikisi birbirinden ayrı çünkü. Doğru kültür aslında insan kaynaklarının belki de en çok uğraştığı şey. Bir de bütün bunları dinlerken ne olursunuz şöyle de algılamayın. Yumuşak şeylerden konuşuyorum gibi gelmesin, hep soft soft. Aslında sen niçin varsın bir şirkette? O şirketi başarılı yapmak için. Yani aslında iş sonuçlarına ulaşabilmek için varsın. Ailende başka olabilirsin, arkadaşlarınla başka olabilirsin, ama işte sonuca da hizmet ediyor olman lazım. Yoksa amaç da bir sadece insanları mutlu etmek değil. İnsanları mutlu ederek de aynı zamanda doğru iş sonuçlarına.
Mutluluk aslında bir araç yani. Orada yani öyle. Her anlamda mutluluk öyle. Bir araç. Bir de tabii çok uzun hayatta şu çok değerli. Ben kendimde de bunu görüyorum. Etrafımda birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma da hep onu söylüyorum. Sevmediğim bir işte çalışma. Gerçekten çalışma.
Çok doğru.
Çünkü hayat, uyuyorsunuz. Kendinize ayırabildiğiniz vakit çok sınırlı. Aslında iş, kendinize ayırdığınız vaktin içinde barındırıyor olması gerekiyor.
Çok güzel bir şey söyledin.
Çünkü
çok doğru.
Kendini besleyebildiğin, mutlu olabildiğin, geliştirebildiğin, uyumlu olabildiğin, bütün bunların hepsini eğer işin içinde yaşıyor ve yaşatabilirse kurumda,
çok
bu
doğru
ekibe, o zaman hakikaten kişilerin de sürdürülebilirliği, dolayısıyla da markanın, kurumun sürdürülebilirliği oluyor ve bu üstelik de belli bir mutluluk çerçevesinde oluşuyor. Dolayısıyla da hayatın aslında amacı dediğiniz şey orada dönüyor bir noktada.
Çok haklısın. Geçenlerde bir yerde okudum. İşte bir tane CHRO galiba ya da CEO şöyle bir şey söylemiş. İş özel hayat dengesine farklı bakmak lazım artık. Yani bu bildiğimiz kavramların dışına
onu
çıkmak
lazım. Onu da sormak
lazım
istiyordum, evet.
Çünkü aslında iş dediğin şey hayatın o kadar büyük bir kısmını kaplıyor.
Tabii
ki.
Yani.
İstesen de istemesen de part time'da çalışsan, işte 3 günde çalışsan, hayatının ciddi bir proporsiyonu orada geçiyor değil mi? Bunu özel hayatımın dışındaymış gibi görmek çok büyük bir kayıp olur benim için. Ne yani? Oradayken yaşamıyor muyum? Aslında bu benim özelimin de bir parçası. Yani denge anlayışının değiştiğini düşünüyorum artık ben. Yani işi işte bırakırım, işten hiç konuşmam, işi getirmem. İş de senin yaşadığın bir yer. Sevdiğin işi bulmaya çalışman lazım.
Kolay değil tabii. Evet,
yani sevmeye çalışmak lazım.
Bulamadıysan dönüştürmeye çalışman lazım.
Evet, sevmeye çalışman lazım, dönüştürmeye çalışman lazım. Ama orada benim bir tane prensibim var. Herkese de söyledim. Çünkü tabii ki hani yıllar boyunca insan biriktirerek geliyorsun. Genç arkadaşlar da geliyorlar. Ya işte şu var önümde, bu var önümde. Ne yapsam diye soruyorlar falan. Çok da keyif alıyorum o tarz şeylerden, paylaşımlardan. Herkese söylediğim şöyle bir şey var. Sevmediğin yönetici için çalışma. Hoşlanmadığın lider için çalışma. Çünkü işte hayatı dayanılmaz kılacak şey o.
Tabii deneyimlerin de var.
Anlamlı
yani
değil.
Yaşamasan bile görüyorsun etrafını.
Çalışmayan bir formül. Çalışmayacak. Hiçbir zaman çalışmayacak. Sevmediğin bir liderle eşleştiysen, değişme olasılığı var mı diye bak. Eğer yoksa vakit kaybetme.
Tabii bu yani evlilik gibi bir noktada tabii. Nasıl sevmediğin bir insanla hayatını tabii. geçirir misin? Günün sonunda boşanıyorsun yani tabii. ayrılıyorsun, yollarını ayırıyorsun. O yüzden aslında benzer mantıklar. Bir tarafta ev, öbür tarafta iş ama hayatının aslında hani bir elmanın iki yarısı gibi yani. Öyle. Hayatını bir bütün yapan şey bu öyle. İki parça.
Bak değişen şeylerden bir tanesi bu senin söylediğin. Neydi? Eskiden hep şöyle denirdi. Bir insanı sevmek zorunda değilsin beraber çalışmak için. Saygı duymayan yeterli. Evet. Ne kadar büyük bir yalan. Hiç de öyle değil aslında değil. Bakarsanız.
Doğru.
Elbette ki saygı duyman gerekir. O hani verilmiş bir şey. Zaten öyle olmalı. Ama bir miktar hoşlanman lazım. O da yoksa gerçekten beraber çalışmak bir azaba dönüşür. İş özel hayat dengesinde jenerasyonlar çok önemli. Demin senin söylediğin. İki kızın arasında bile fark var. Değil mi? 3,5
yıl dedin. Tabii 3,5 yıl ne ki baktığın zaman. Doğru. Ama onda bile fark var. Diyor ki bana büyük olan küçük için. Ay anne bu nasıl bir şey artık? Kızım diyorum aranızda 3,5 yaş var. Yok biz böyle yapmazdık diyor. Ne zaman 3,5 yıl sonra mı diyorum?
Yani haklı olabilir gerçekten. Yani o gap çok azaldı. O şey farklılıklar çok azaldı. Şeye bak. Baktığında, zamanlamalara baktığında evet artık 10 yıllarla sayıyorlar jenerasyonlara bakıldığında. Değer setleri değişiyor çünkü. Ne önemli hayatta? Anlayışı değişiyor. Ama buralarda hep şu rezervasyonla konuşmak lazım bence. İşte daha tuzu kuru ülkelerde bu farklıyken işte biz Türkiye'de başka bir gerçeklik yaşıyoruz. Türkiye'nin bile her yerinde aynı gerçekliği yaşamıyoruz. Dolayısıyla ben bu genel geçer yaklaşımlara çok sıcak bakmıyorum. Herkes için doğru değil bunlar çünkü. Türkiye'de hala aslına bakarsan en tepedeki ihtiyaç iş güvencesi. Hala yani gençlere sorduğun zaman aldığın yanıtlardan bir tanesi iş güvencesi. O olduktan sonra ancak kendini diğer şeylere bakabilir, talep edebilir hissediyor. Elbette ki yine metropollerde farklı bir yaklaşım var. Şimdi artık hayatı sorgulayan, ne kadar çalışmak istediğini sorgulayan, kaç saat çalışacağını sorgulayan, fleksibilite isteyen, amaç arayan, yok ben işte şu şirket için çalışmam ama bunun için çalışırım diyen gençler var. Deneyim peşindeler ve deneyimleyecekler çok da güzel bir şey. Ama bu hala aslında Türkiye'nin küçük bir yüzdesini oluşturuyor diye düşünüyorum.
Evet.
O yüzden de mesela Türkiye'nin en büyük dertlerinden bir tanesi güvenilir veri olmasıdır. Ki üzerine karar verebilirsin Türkiye verisine bakıp. Bizde hala anketler falan hep böyle devşirmedir. Yurt dışından gelir. CEO'ların gündemi falan diye gelir. O CEO gündemiyle bizim Türkiye'deki CEO'ların farklı. Gündemi aynı olmayabilir. Hep o rezervasyonuna bakmak lazım bence.
Demin nesillerden ve genç nesilden konuştuk. Aslında bizim kuşağımız, işte ben 48 yaşındayım. Bizim kuşağımız biraz daha genç nesli aslında iş hayatında suçlayıcı konuşur. Der ki işte hemen yükselmek istiyor. Hemen şu olmak istiyor, bu olmak istiyor. İşte altına bilmem işte araba istiyor, müdürlük istiyor. Altında şu kadar çalışan olsun istiyor. Kısacası aslında bir sürü şeye hızlı ulaşmak istiyor. Sen baktığın zaman böyle istemek suç mu onların perspektifinden baktığımızda? Çünkü ben biraz da empatinin iş hayatında çok değerli, insan kaynağında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki dozunu kaçırmamak gerekiyor ama bir anlamamız da lazım. Yani sonuç itibariyle biz onlarla, bizim kuşak onlarla çalışacak. Onlardan da genciyle çalışmak durumundayız iş hayatında kalmaya devam edeceksek daha Doğru. yıllarca. Bu pencereden baktığımızda bir yanlış mı, suç mu? Tabii suç değil ama hani yanlış mı? İkinci sorum da nasıl yönetmeliyiz bunu? Yani bu nesil bunu istiyor ve bunu istemekten de vazgeçmeyecek. Hı-hı. Ama bizim de onları motive etmek gibi şirket bazında sorumluluğumuz var. Ne yapmamız lazım?
Şimdi ekibimde olan bir tane müdür birkaç yıl önceydi galiba böyle çat diye geldi yanıma dedi ki ya dedi Berna Hanım artık gerçekten yeter dedi. Tamam. Ne oldu canım dedim. Ya dedi hep diyorlar ki dedi işte Y kuşağıyla nasıl çalışacağınızla alakalı size eğitim verelim. İşte Z kuşağıyla nasıl anlaşacağınızla ilgili size eğitim verelim. Ay biraz da bunlar alsın eğitim. Olmaz canım. Y kuşağına X kuşağıyla nasıl çalışacağına dair eğitim verilsin. Şimdi anlıyorum tabii ki o sıkıntıyı. Çünkü X kuşağı bireysel başarıya, azme, çok çalışmaya ve hak ederek gelen başarıya inanan bir kuşak. Biz böyle yetiştirilen bir kuşağız. Ama sonra gelen nesiller hakkım diye bakarak geliyor ve deneyim istiyor. Onu da deneyimlemek istiyor, öbürünü de deneyimlemek istiyor. Empati çok kritik tabii. Anlamaya çalışmak çok kritik elbette. Ben şöyle bakıyorum. bence bizim kuşağın şunu anlaması lazım. Şantaj yapıyorum burada. Başarılı olmak istiyorsak, iş hayatında kalıyor olmak istiyorsak anlamayı öğrenmemiz lazım. Çalışacağız o kasların üzerine. Hiç başka çaresi yok. Anlamayı, dinlemeyi ve gerçekte aslında bizden ne talep edildiğini öğrenmeye ihtiyacımız var. Y kuşağı için de Z kuşağı için de aslında önemli olan şeyin ünvan değil, deneyim olduğu ortaya çıktı. Onu deneyimlemek istiyor. Yönetmeyi deneyimlemek istiyor. İşte sorumluluk sahibi olmayı deneyimlemek istiyor. Sıkılıyor, bırakıyor, fark etmez. Ama onu deneyimlemek istiyor. Ve biz şunu da bence öğrendik. Sen de aynı yoldan geçmişsindir. Ünvan verdin, para verdin, araba verdin diye kalmıyor ki seninle. Yani bunları istedi, verdin. 2 sene sonra ayrılabiliyor. Şunu diyebiliyor. Yaşım çok genç. Ben biraz da gideyim işte reklam sektörünü tanıyayım.
Aslında senin de kabahatin değil kurum değil, olarak değil, ya da lider olarak yaptığın bir yanlış yok. Sadece değişiklik istiyor.
Ama o da işte yine bizim kendimizi güncellememiz gereken bir şeyi gösteriyor. Mesela çalışan bağlılığı. Neydi? Girerdin şirkete 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl çalışırdın, yükselirdin. Patron varsa yanında dururdun, değil mi? Bitti. Bu romantik yaklaşım bitti. Şimdi yine ben romantik ayrılık diyorum. Çalışanlarla romantik ayrılıklara ihtiyacın var artık. Severek ayrılacağız gerekiyorsa. Neden? Farklı şeyleri deneyimlemek isteyecek, farklı şeyleri görmek isteyecek. Bence artık çalışan bağlılığında istediğiniz kişinin sizinle 10 yıl kalmasını, 20 yıl kalmasını hedeflemeyeceksiniz. Hem sizin hem de onun için maksimum verimi ve mutluluğu sağlayacak sürede beraber çalışmak, romantik ayrılmak, gerekirse tekrar yolları birleştirmek.
Bir de belki her iki taraf açısından da o süre zarfında iz bırakan işler, yani hem kişide hem de kurumda bırakan o sürede, yani nitelik nicelikte, aslında nicelik değil de niteliğe biraz daha İK tarafında odaklanmak.
Bravo, çok doğru. Hep konuşurduk zaten, neydi, 3 yılda 5 yılda aynı rolü yapma artık. Biz aynı şirketin içinde dolaşmaktan bahsederdik ama şimdi böyle bir dünyada artık duvar kalmamış, ofis duvarı kalmamış, sınırlar erimiş. Başka bir ülke için çalışabiliyorsun. Şimdi ben burada oturuyorum. Ben Londra'daki bir şirket için çalışıyorum aslında. Yani zamanımın büyük bir kısmı orada geçiyor. Sabah geliyorum.
Tabii.
Bilgisayarı açtığından orayla çalışıyorsun. Hiçbir farkı yok. Şimdi böyle bir dünyada hala 10 yılın, 20 yılın fantezisini kurmamak lazım. Oluyorsa ne güzel. Onun da bir nedeni vardır. Ama işte o hani çeviklik hayata girmek durumunda, bizim de bununla helalleşmemiz gerekiyor bence.
Peki bir de kurumsal girişimcilik var. Aslında bu çalışan aidiyetini sürdürmenin, sağlamanın araçlarından bir tanesi. Biraz bize bunun uygulamalarından bahseder misin lütfen Berna'cığım?
Aslında zorlu bir konu. Yani bunu idare etmek bence en zor şeylerden bir tanesi. Çünkü bir yandan inovatif olmasını istiyorsun, çalışanın yaratıcı olmasını istiyorsun. Sonra fikirler geliyor ve o fikirleri bünyede uygulamak zorlaşıyor. Zor olduğunu görüyorsun. Kaynak ayıramıyorsun, alan açamıyorsun, var olan işini çok iyi yapıyor, bu tarafa aktaramıyorsun. O da işte bizim yüzleşmemiz gereken bir şey. Çok iyi yapan şirketler var. Çok başarılı götüren
var
şirketler.
Var mı yani?
Var. Mesela işte enerji şirketleri bu konuda bence çok iyi. Baktığınız zaman bu farklı enerji kaynaklarının devreye alınması ve geliştirilmesiyle alakalı projeler ya da farklı enerji device'larının geliştirilmesine ilişkin bir sürü proje hep çalışanlardan çıkan projeler. Çünkü zaten ya mühendis orada bir Ar-Ge yapıyor, bir şey çıkartıyor, farklı bir fikirle geliyor ya da etraftaki değişimi gözlemleyen çalışan şurada şu var, biz de bunu yapalım mı diye geliyor. Şimdi fon işi aynı zamanda, çünkü sen var olan işini yönetirken bir yandan da o kurumsal girişimcilikte ortaya çıkan fikirlere para yatırıyor olman gerekiyor, değil mi? Kaynak sunuyor olman lazım. Ben çok önemsiyorum, çok gerekli buluyorum. Çok gerekli buluyorum. Her zaman için bence tepe yönetim seviyesinde kurumsal girişimciliği gözetecek, yönetebilecek ve şirketin kurumsal girişimciliği sarılmasını, kucaklamasını sağlayacak bir tepe yöneticiye ihtiyaç var. Tek işi bu olmayabilir ama önemli sorumluluklarından biri bu olmalı. Faydasını çok gördüm, çok iyi sonuçlarını gördüm. Şirketleşen, ayrılan inisiyatifler oldu şirketlerin içinde. Çok çarpıcı patentler geliştirildiğini gördüm, fikirler geliştirildiğini gördüm. Ama yönetmesi çok zor bir iş. Kaynak ayırmaya istekli olmak lazım. Yapamayacaksanız da dürüst olmak lazım. Mış gibi yapmamak gereken bir iş. Çünkü kalan üzerine çok negatif etkisi olabiliyor.
Olabiliyor.
Benim beklentim çok yüksek olur, umudum da çok yüksek olur.
Türk şirketlerinde bu uygulanan örnekleri olan bir var. Çalışma şekli mi?
İsim vermeyeyim. Tamam. Mesela inovasyon kamplarıyla inovasyonu ateşleyen, farklı mesela design thinking dedikleri bu hani tasarım düşüncesini, nasıl bir fikir tasarımlanır, tasarlanır, nasıl hayata geçirilir, hangi aşamalardan geçer konusunda eğitimler veren, workshoplar düzenleyen, ki ben de geçmişte böyle şeyler yaptım. Şirketler var çok da başarılı. Mesela ben bir retail şirketinde, bir hızlı moda şirketinde tam da buradan geçen, böyle tasarlanan bir işin bir başka kol olarak yürüdüğünü gördüm. Çok etkileyici bir şey. Ama işte isteğiniz olmalı, kaynağınız olmalı. Zamanında Google'da böyle bir eğitim aldım ben. Çok etkileyici örnekler sunuyorlar size. Türkiye'de de başarılmayacak diye bir şey yok. Başaranları gördük. Mesela onları alıp buraya getirmiştik, adapte etmiştik. Biraz gönül gözü açık olmalı bu işlerde. Ne öğreneceğim diye bakmak lazım dünyaya da.
Bir de sessiz istifa mevzumuz var. Şirkete aidiyeti, çalışan aidiyeti diye konuşurken ve motivasyonu aslında konuşurken bunun tam ters köşesi de sessiz istifa. Ve bayağı da popüler oldu son zamanlarda. Çokça konuşuluyor. Nedir sessiz istifa? Nasıl yönetilir? Nasıl o yola hiç girmeden yanından geçilir?
Sessiz istifa özetle buradayım ama aslında aklım burada değil. Gönlüm de burada değil. Yapmam gerekeni yapıyorum ama bittiği an hemen çıkarım, gönül bağım yok demek. Bence net temiz cevabı o. Pandeminin çok etkisi oldu. İnsanlar sorguluyor çünkü neden
hayatı
çalışıyorum?
Sorguluyor.
Ne için çalışıyorum ben? Neye hizmet ediyorum? Neyin parçasıyım? Aslında bu yorumun içinde de çare var. Panzehir de var. İşte neyin parçasısın? Ne için çalışıyorsun?
Evet,
sen hangi
cevap.
Büyük resmin parçasısın? Hangi hayali gerçekleştiriyoruz biz seninle? Bunu net anlatabildiğin, ortaya koyabildiğin ama her şeyden önemlisi sen inandığın sürece işte o ilham şirkete yayılıyor. Bu yoksa hani şöyle eleştirilerle de karşılaşıyorum ben bazen. Ya işte biz inşaat yapıyoruz, neyin parçasısın? Yani blok yapıyoruz mu diyeceğiz. Ya sen aslında güvenli, insanları mutlu eden, sağlıklı bir ortam sağlayan, dolayısıyla hayat kalitesine çok doğrudan etkisi olan yaşam ortamları tasarlıyorsun.
İşte şirketin o vizyonusun.
Evet yani bunu fark ettiğin sürece her işin böyle bir katkısı var. Benim işe alım uzmanımın yaptığı iş o kadar önemli ki benim işe alım uzmanımı bir enerji projesine insan buluyor. Doğru kişiyi doğru yere koyarsa o proje zamanında bitiyor. Bitmezse ülkenin enerji kaynağı arkadan geliyor. Benim işe alım uzmanım tek başına ülkenin sonuçları üzerinde etkili. Bu dolaylı bir etki de değil. Gayet direkt yolunu çizebileceğiniz bir şey. Ama tabii senin de olayı öyle görüyor olman lazım. Şirket sahibi olarak öyle görüyor olmak lazım. Yönetici olarak, CEO olarak.
Tabii aşağı doğru
tabii,
sirayet ediyor
zaten. Sen nasıl görüyorsun senin çalışanının işe katkısını? Doğru komünike ettiğin zaman her şey yoluna girer. Yine rezervasyonumu koyayım. Sessiz istifa Avrupa'da, Amerika'da. En çok Amerika'da
evet,
görülüyor
en çok
şu
Amerika'da.
Anda. Avrupa'da ikinci seviyede çünkü Avrupa'da hala işsizlik önemli bir sorun baktığında. Türkiye'de sessiz istifa yine bence ne diyelim bir azınlık için
lüks
geçerli.
Çünkü de o yüzden
elbette,
Türkiye için. Zaten
elbette.
Ben de dünya yani bu genel geçer insan kaynağı terminolojisi açısından açıkçası sordum.
Ama gönülsüz çalışmak zaten Türkiye'nin derdi.
Şimdi o var. Diyeceğiz. Sessiz istifa değil, o lüksü yok belki ama hakikaten o da günün sonunda aslında işe yansıyor. O yüzden insanların mutluluk baremlerini yöneticilerin, şirketin liderlerinin, çalışanların, ekiplerinin mutluluk baremlerini gerçekten hani böyle ibreyi takip etmesi.
Çok doğru.
Aslında yani çok hani böyle çok kişi bazlı bir şeymiş gibi gözüküyor ama aslında başarıya giden yol oradan geçiyor günün sonunda.
Çok doğru.
Ve bu da romantik gibi algılanıyor. Çok özür dilerim. Yo. Lafını kestim. Bir yandan çok romantik gibi gözüküyor ama gerçekten çok gerçek.
Hiç romantik değil, haklısın. Birebir iş sonucuna etki eden şey. Yani o şirketin ne kadar para kazandığının üzerinde, ne kadar sağlam ayaklarının üzerinde durabildiğinin ve başarısını sürdürülebildiğinin üzerinde %100 etkili en önemli faktörlerden bir tanesi. Çalışan çalışıyor mu istekli? Ama bitti. Yani yöneticisinden, en tepedekinden, en hani sağda solda dağılmış olan şubesine kadar birebir senin ne denir bilançonun üzerinde etkili bir şeyden konuşuyoruz. Ha öyle ölç dersen ölçmekte zorlanırım. Ama sonucunun ne olduğunu biz hepimiz biliyoruz. Evet, biliyoruz. Belli bir tecrübeden sonra görüyoruz. Buradan şeye de bağlayayım, azıcık vaktimiz varsa. Hani bu geleceğin meslekleri falan diye konuşuyoruz.
Evet,
ya.
Onu bir şey sormak istiyorum burada ondan önce. Geçecektim tam oraya. Hı. Hibrit çalışmada peki bunu sağlamak sence gerçekçi mi? Yani diyebiliyor musun insanlara dokunabilir? Mesela zorlandığım bir şey. Bizim işimiz de çok buna müsait değil açıkçası. O yüzden çok deneyimleme fırsatım olmadı. Ama etraftan böyle kulak kabarttığım ve dinlediğimde çok da olumlu sonuçlarını duymuyorum açıkçası. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Ben tamamen uzaktan çalışma versiyonuna ısınamadım. Çünkü insan hep aynı klişeyi söylüyoruz ama sosyaliz biz. Evet. Sosyal bir varlık. Yani dokunmadan, işte konuşmadan, vakit geçirmeden bir amaç birlikteliği kurmak kolay değil.
Evet, amaç bir sorun orada, evet, amaç kolay birlikteliği değil. Zaten.
Ama ve şunun da hani patladığını gördük bence. İşte yeni jenerasyon esneklik istiyor tabii ama yeni jenerasyon aynı zamanda seninle beraber kahve içmek istiyor. İşte oturup kilaf etmek istiyor. Kendini bir sosyal çevreye ait hissetmek istiyor. Dengeli yapmak lazım. Hı hı. Hibrite inanıyorum. Hibritin olumlu sonuçlarını ben gördüm. Şuna da bakıyoruz biz, hani Avrupa'da nasıl gidiyor, sadece Türkiye'de tabii. değil. İşte Belçika'da 4 gün kabul edildi biliyorsunuz.
Evet.
İşte İngiltere 2000
ama
kişiyle deniyor.
Ama 4 gün kabul edildi hibrit mi o yoksa?
Yok.
Gün sayısı çalışma gün sayısı 4.
4'e indirildi
evet.
şu anda.
Hibrit de olsa 4 gün çalışacak.
Evet 4
yani.
Gün çalışacaksın. İngiltere'de yine 4 gün üzerine çalışma yapıyor. Hani hibritin daha da ötesine geçerek artık farklı düzenler çalışılıyor. Ama geldiğimiz noktada hep gördüğünüz şu, insanların belli aralıklarla bir araya gelmesi lazım. Sadece onların ihtiyaçları için değil, aynı zamanda yaratıcılık için. Bir araya insanları getirdiğiniz zaman işte hani beyin fırtınası, fikir paylaşımı, senin beni tetiklemen, biraz çatışma.
Biraz öğrenme de var işin tabii. içinde. Yani ben senle birlikte bir arada çalıştığım zaman bu, yani ekran karşısında bunu sağlamak çok mümkün değil.
Doğru.
Ben senden öğreniyorum, sen benden öğreniyorsun ve o bir an, o ortam yaratılmadığı zaman onu da kaçırıyorsun aslında, ki bu gençler için aslında evet özgürlüğünü istiyor ama bir yandan da gelişmek de istiyor, deneyim de istiyor. Deneyimi isterken nasıl bir arada olmadan o deneyimi, deneyim transferi denen şey aslında birliktelikle olabilecek olan bir şey.
Çok katılıyorum. Bir denge işi.
Denge işi.
Bir denge işi. Belli miktarda esneklik mutlaka gerekiyor. Artık hani tabii, bundan tabii. geriye dönmek mümkün değil. Olmamalı da. Çünkü bu teknoloji, bütün o konuştuğumuz şeyler
aynen,
zaten bunu
ki.
Talep ediyor. Dolayısıyla onu yapmak lazım ama birliktelik noktalarını da iyi tanımlamak ve bunları yönetiyor olmak lazım. Orada bence en önemli şeylerden biri bir güvensizlik nedeniyle bir araya gelmek talebinde bulunmadığınızı
evet.
doğru anlatabilmek
evet, doğru.
çalışana.
Yani çok doğru bir nokta evet.
Onu doğru anlattığında, o ilişkiyi iyi kurduğunuz zaman bence devam geliyor. Biz mesela şu anda 3 gün ofis, 2 gün remote çalışıyoruz, aha. uzaktan çalışıyoruz. Başlangıçta şunları bile sorguladık tabii ki. Hani 3 gün gelin demek, o 3 günü fix tutmak, çalışan üzerine yine bir baskı gibi mi algılanıyor, güvensizlik gibi mi algılanıyor? Değil, anlattık.
Aha.
Anlattık çünkü görmek istiyoruz, bir arada olmak istiyoruz, beraber çalışmak istiyoruz. Ama anlıyoruz ki bunu illa her gün bu şekilde tabii. yürütmemize gerek yok. Bence sonucunda başarılı olacak bir iş hibrit.
Evet.
Belki belli bir süre sonra tekrar gözden geçirmek de gerekebilir. Daha fazlası ya da belki daha az
daha
da mümkün
az.
Olabilir ama gidişat daha fazlası yönünde.
Öyle mi? Tamam. Evet. Peki hadi deminki konuya geri dönelim.
Geleceğin işleri.
Geleceğin işleri.
Geleceğin işleri. Şimdi az evvel insan kaynaklarının insanın iş üzerine etkisini konuşurken aslında oraya biraz dokunduk diye düşünüyorum. Neden? Şimdi birkaç yıldır görüyorsundur geleceğin 20 işi. İşte her yerde çıkıyor. Nedir onlar? Hep böyle veri analizi, kod yazmak, şudur budur, hep böyle teknik
onlar
teknik.
Onlar yoksa yandın gibi hissettiriyor
evet,
insanı.
Öyle değil. Öyle değil. Çünkü
herkes çocuğuna kod yazdırma derdinde.
Yazdıralım bu arada.
Evet,
benimki de gidiyor bir şey de öğreniyor diye umut ediyoruz ama bunlar okey, güzel. Tabii ki belli bir miktarda ne denir? Dijital okur yazarlık çok önemli. O konuda yeteneği olan insanları da o tarafa yönlendirmek lazım. Evet ama şimdi mesele aslında gelecekte bilgisayarın ya da o ne diyelim arttırılmış zekanın yapamayacağı şeyler.
Hı hı.
Şimdi arttırılmış zeka psikolog olamıyor. Yani denendi bir sürü de berbat biten.
Henüz olamıyor evet.
Çok zor olması.
Çok zor.
O nüansları yakalaması, o takibi yapabilmesi, öyle bir analiz kabiliyeti, ha iyi psikolog kötü psikolog tartışırız tabii, tabii ki, ama insan doğasını o şekilde anlayabilmek için yayının önünde çok zaman var. Hemşire çok zor. Yani bu işi bir bilgisayarın yapması çok zor. Ha sadece bir bilgisayar neyi yapar neyi yapmaz bağlamında bakmıyoruz elbette, ama insanın daha çok katkı sağlayabileceği şeyler ne? İşte bulaşıcı hastalık uzmanı maalesef önümüzdeki dönemin en parlak mesleklerinden bir tanesi. Sürdürülebilirlikle ilgili her şey, çevre mühendisleri, sürdürülebilirlik uzmanları, çok çok kıymetli işler, insan kaynakları. Ama insan kaynaklarının dijital yönetim kısmı değil, data yönetimi kısmı değil, data üretimi kısmı değil, işte daha çok danışmanlık kısımları, çalışanların well-being'i, bunların hepsi çok çok kıymetli işler olarak görünüyor. Gıda, gıda sektöründeki işler çok kıymetli. Doğru analiz kabiliyeti, yaratıcılık, gıda sektörü önü çok açık bir sektör mesela. Ha bir de bence şununla yüzleşmek lazım. Özellikle Türkiye'de çok yaşadığımız bir sıkıntı. Türkiye'de tabii hani milyonlarca üniversite mezunu var. Yapmayacağı işlerin üniversitelerine gitmiş. Sırf üniversite mezunu olsun diye üniversitelere iteklenmiş arkadaşlar.
Bir de askerlik mevzusu var. Elbette, o yüzden de elbette. Birazcık yani vardı, hala o yoğunlukta değil artık, evet. Ama.
Oysa ki inanılmaz bir teknikerlik açığı. Geleceğin o kadar para eden, akçe eden işleri ki bunlar. Ve kolay kolay ortadan kalkmayacak işler.
İşte burada biraz ailelerin de ama bakış tabii açısı yani tekniker mi olacaksın?
Evet. Ama o bir yanlış algı. Mesela
işte tamamen bu algının evet değişmesi ve ailelerin de buna daha sıcak bak. Bizim sektör mesela öyleydi. Hı-hı. Ben
şimdi
ilk
çok moda değil mi?
Oo, hem de tabii nasıl popüleriz yani.
Tabii.
Ben ilk işe başladığımda kadınlar için zaten hiç popüler olmayan bir sektördü, yoktu. Ve ben ilk işe başladığımda nasıl olsa gider bu bakış açısıyla herkes konuyu ele almıştı. Tabii, ama hakikaten sonra gerçekten çok popüler oldu.
Tabii.
Böyle çok meslek var hakikaten.
Şeflik, aşçılık ki zaten rekabette sen benden iyi görüyorsun.
Yo,
mesela insan inanılmaz bir rekabet
tabii,
var
tabii
artık şimdi o alanlarda.
Daha da olacak.
Tabii. Dolayısıyla böyle alanlarda erkenden yer tutmak, gelişme başlamak iyi bir fikir olabilir. Elbette hani analiz yeteneği çok önemli. Dijital okuryazarlık çok önemli. Sonuca odaklanma kabiliyeti çok önemli. Ben işin kendisinden çok yetkinliklere odaklanıyorum. Ben kendi çocuğuma ne vermeye çalışıyorum gelecekle alakalı? Belirsizlikte kendi kıvılcımı olabilmeyi vermeye çalışıyorum. Bence çok kıymetli bir kabiliyet.
Hı hı.
Önümüze de giderek daha çok çıkacak. Kimsenin ne yapacağını bilmediği anlarda hala yola devam edebilmek, bir hedef belirleyebilmek ve o yolda yürüyebilmek, 7 kere düşerse 8 kere kalkabilmek en önemli kabiliyetlerden bir, dünyanın ihtiyacı olan bir kabiliyet.
Direnç geliştirmek evet, aslında evet, yani hayata karşı direnç geliştirmek.
Evet, evet. Bunlar en çok odaklanacağımız hı hı şeyler diye düşünüyorum. Ha bir de şu önemli bence her insan için, onu söylemeden bitirmeyeyim laf. İnsanlar farklı şeylerden motive oluyor biliyorsun. Hatta onunla ilgili bir üç ihtiyaç teorisi diye bir hı hı şey var. Üç şeyden motive oluyoruz temelde. Bir tanesi sevilme arzusu, diğeri başarma arzusu, üçüncüsü de güç, güç sahibi olabilmek. Hepimizde aslında bunun kombinasyonları var. İşte ben daha çok sevilmek istediğim için kararlarımı, seçimlerimi o yönde yapıyorum. Sen daha çok başarmak istediğin için seni motive eden şey o. Senin hayat çizgin daha çok o belirliyor. Kendinle alakalı senin neyin motive ettiğini doğru anlarsan, sende eksik olanı da iyi tamamlayabilirsin etrafına başkalarını alarak. Ve yolunu da daha doğru çizebilirsin, daha mutlu olabilirsin. Mesela bak ben kendi adıma söyleyeyim. Bende en çok önemli olan şey sosyal güç. İnsanlarla çalışmam lazım benim, insanlarla bir yere varmam lazım. Bunu keşfettiğim için mutluyum. Onun arkasından başarma arzusu, onun arkasından sevilme arzusu geliyor. Ama farklı kombinasyonlar var. Kendi kombinasyonu, ya ben neye dayalı alıyorum iş hayatında kararlarımı? Beni ne motive ediyor, ne yönlendiriyor? İyi düşünürsen, zamanında teşhis edebilirsen kendini ve ekibini de daha doğru yönetebilirsin. Aynı şeyi çocukların için de yapabilirsin.
Evet.
Ne
evet
istiyor senin çocuk?
Senin çocuk ne istiyor?
Evet.
Bir son, yani aslında o kadar çok şey var ki konuşmak istediğim ama bunu da çok merak ediyorum, sormak istiyorum. Geleceğin meslekleri dedik. Bu mesleklere hazırlanırken bir de eğitim hayatında çocuklar için şu hep söyleniyor. Benim de üniversiteye gidecek olan büyük kızım var. Artık multitask, çok fazlaca yeteneğin aynı anda, yani yetenek de demeyeceğim ama eğitim disiplininin aynı anda edinilmesinden. İşte eskiden neydi? Mühendis olurdun, çıkardın, bilemedin, master yapardın, işletme okurdun. Şimdi biraz bu da değişti sanırım. İhtiyaçlardan kaynaklı. Orada ne değişti ve ne bekleniyor geriye doğru eğitim hayatında?
Bir de bunu bize söylersen toparlayalım sonra. Çok sevdiğim bir konu ama söyleyeyim. Ne değişti? Çok şey değişti ama temel belirleyiciler bir insan ömrü uzadı. Şimdi yüzlere yaklaşan bir ömürden bahsediyoruz. Yüz yaşa yaklaşan bir ömürden bahsediyoruz. Yüz yıl aynı şeyi yaparak geçirmek için çok uzun bir süre. İnsanlar bunun farkına vardılar. Aslında tek şey yapıyor olmak sıkıcı bir hale geldi. İşte bak, sana bakalım. Senin yaptığın işleri bir düşünsene. Sen tek kariyerle mi ilerliyorsun? Şu anda seninle podcast yapıyoruz. Yani o kadar çok şey yazabilirsin ki kart vizitine. İşte kitap, değil mi?
Tabii tabii. İşte, onu bırak, podcast, ben ilk işe başladığımda fırın, yani Beyaz Fırın adlı adınca fırın.
Evet.
Ama bugün geldiğimiz noktada Beyaz Fırın bir pastane, Beyaz Fırın bir kafe, Beyaz Fırın çikolatacı gibi gibi. Dolayısıyla daha zaten 2000 yılından beri işte 23 yıldır çalışıyorum diye baktığımızda 23 yıldır içine hani kitap, podcast, hani oraları geçtim ama bildiğin tabii iş hobileri, aslında hep hobilerimi işime dönüştürdüm.
Sen
ben
çok şanslısın o noktada. Zaten iyi de bir seçim. Sadece şans değil o.
Evet,
akıllı seçimler.
Şanslıyım ama şansımı da biraz şansımın da üzerine gittim diyebilirim.
Akıllı seçimler diyelim. Dolayısıyla hani sen bir işletmenin kariyerini bile çeşitlendiriyorsun süre içerisinde. Kaldı ki tabii ki insanın da kariyeri çeşitlenecek. Bir bu. İkincisi, teknoloji çok gelişti. Şimdi oturduğun yerden sen her şeyi öğrenebilirsin. Üniversiteden ders alabilirsin, sertifikalar alabilirsin. Film mi çekmek istiyorsun? Oturuyorsun internete, öğreniyorsun nasıl yapılacağını. İşte ben dünyanın en ünlü yazarlarından ders alıyorum şu anda yazı yazmakla alakalı. Çünkü alabiliyorum. Bütün bunlar...
Tabii eskiden böyle bir şey yoktu yani.
Tabii.
Hani gitmezdin, gitmen gerekirdi fiziksel olarak her şeyden önce.
Tabii yapamazdın. Dolayısıyla inanılmaz bir bilgi var, bilgi birikimi var. Bir yandan da dünya seni içerik üretmeye, dünyaya bir şey sunmaya itiyor. Bunun da yarattığı bir şey var. Ve insanlar dönüp kendi içlerine baktıklarında birden fazla şey sunabileceklerini fark ediyorlar. Sadece bir sosyal medya hesabı bile açmak şu an için sana ben burada ne yayınlamalıyım sorusunu sorduruyor ve sen de kendini keşfediyorsun. Hepsi birleşiyor ve işte bu hani çoklu kariyer yolculuğu ortaya çıkıyor. Çok önemli bir konu. Geleceğin meslekleri arasında işte bu çoklu kariyer danışmanlığı da var.
İlginç.
İlerleyen yaşlarla alakalı işte mesela 65 yaş üstüne özel trainingler var artık. 65 yaş üstüne özel sadece hani bilişsel şeyler değil, işte spor eğitmenliği var. Tamamen
65 yaş üstüne.
Tabii 65 yaş üstüne tamamen uzmanlığı oraya ait. Sırf buna özel artık dil öğrenme şeyleri var, kursları var. Hı hı. 60 ve üstüne çalışıyor.
Benim dedem mesela 80 yaşında İngilizce öğrenirdi.
Yani
hakikaten yazık, öğrenmekte de biraz zorlanıyordu herhalde. Bitmeyen işte. Daha hep aile içinde de şakalaşılırdı. Bitmeyen ne dilmiş bu, bitmedi bir türlü gitti şeklinde.
Çok haklı.
Bu benim aslında sorduğum sorunun hiç... Yani sorarken fark etmediğim bir bölümünü söyledin sen bana. Bir de ben gençler açısından bu hakikaten enteresan bir durumdu. Çok sağ ol. Bunu ben de araştıracağım. Hatırladım da okuduğum yerleri ama bu kadar detay ben de bilmiyordum. Bir de gençler. Şimdi sen İK'nın artık hani başındasın. Daha ne kadar başında olabilirsin? Bütün federasyonlar vesaire. İK'cı biri olarak baktığında gençlerden o multitasking, çoklu yetenekte nedir beklediğiniz aslında?
Dikkatli yani cevap vermek istiyorum buna.
Evet, karşında bir CV gördüğünde ne arıyorsun? Ne yapmaları gerekiyor üniversite okurken?
CV'de çeşitlilik önemli bir şey. Farklı şeyler yapmış olmasını bekliyorum. Ama bir de en çok neye bakıyorum? Bak, çok farklı gelebilir sana. Gönüllü iş yapmış mı, ona bakıyorum.
Hı-hı.
Gönüllülük var mı? Çünkü çok şey öğreniyorsun oradan ve gerçek dünya o. Aslına bakarsan piyano çalabilir, işte kitesurfing yapabilir. Onların hepsi çok çok güzel şeyler. İşte yemek pişirmekten hoşlanabilir, seyahat edebilir. Ama hani gönüllülük varmaya çok bakıyoruz. Avrupa'da da çok bakıyorlar, aha, özellikle söylemek lazım. Ama en çok CV aşamasında değil de mülakat aşamasında ne oluyor biliyor musun? Orada önem kazanıyor.
Ya CV dediğime bakma ya, zaten.
Yok yok hani, ama CV'de evet, de önemli. Evet. Orada da seçerken bakıyoruz. Bakmıyor, aha, değiliz. Ama esas belirleyici alan mülakat sırasında. Orada o yaptığı şeylerle alakalı sorulara nasıl yanıt veriyor? Yapmış olmak için mi yapıyor? CV'ye yazmak için mi yapıyor?
Çok belli oluyor.
Üniversite başvurusu için mi yapıyor? Yoksa gerçekten bir şeyden keyif mi alıyor? Tek bir şey yapabilir ama ona kalbini vermiştir. Çok hoşlanıyordur. Kendisini zenginleştiriyordur. Biz daha çok ona bakıyoruz. Okay. Ne kadar samimi? Ona bakıyoruz.
Ne kadar
yaptıkları
gerçek.
Ne kadar gerçek, ne kadar samimi? Ona bakıyoruz ve onun çok etkisi oluyor. Doğru.
Çok etkisi oluyor.
Çok etkisi oluyor.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bitsin istemedim ama bitirmek zorundayız. Umarım bir başka sohbette eminim yapacağımız, konuşacağımız çok şey olur. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
Ben de çok keyif aldım. Sonra artık biz kahvede de
evet, aynen. Bir Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler podcastimin daha sonuna geldiniz. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle.